Ayrım 24. Yağmurun 700'ü. Süheyla Acar. Sayfa 268. Ne güzeldir Fenerbahçe burnunda akşamüstleri. Işık yanıltır insanı. Adalar iyice yakınlaşır da eve dönen balıkçı motorları gibi yavaş yavaş kıyıya çekilirler sanki. Biz gün batımlarının güzel olduğunun pek farkında değiliz henüz. O küçük korulukta çam ağaçlarının her akşamüstü ışıkla çaktırmadan flört ettiğini de keşfetmemişiz. Dünya umurumuzda değil aslında. Biz kendi sevdamızın derdindeyiz. Orada evinde lojmanların hemen arkasındaki dalları birbirine değecek kadar yakın duran iki gencecik çam ağacını gizlice adlarımızın baş harflerini yazıyoruz. Moda'da aynı mahallede oturuyoruz ve sevgiliyiz Ali ile. Gelmiş geçmiş bütün sevgililerden daha çok seviyoruz birbirimizi. Hayatımıza yepyeni bir heyecan konusu olarak giren televizyonda aynı filmleri izliyoruz, aynı kitapları okuyor, aynı müzikleri dinliyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz kısacası. 13 yaşındayım, memelerim yeni yeni çıkıyor daha. Ali benden bir yaş büyük ve anladığım kadarıyla henüz memelerimin farkında değil. Her gece aynanın karşısında kontrol ediyorum, bana her gün biraz daha büyüyorlarmış gibi geliyor. Bu durum hoşuma gidiyor ama bir yandan da merak ediyorum. Bakalım nereye kadar büyüyecekler? Gül ablama soruyorum, katıla katıla gülüyor. Ben zaten bir Ali'yi bir de Gül ablamı seviyorum. Adlarının baş harflerini aynı ağaca bir kalbin içine kazımak bütün sevgililerin aklına gelebilir. Biz farklı bir şey yapıyoruz. Yan yana duran iki ağacın üzerinde L ve A. Birlikte okununca La oluyor. İkimiz de müzikle yakından ilgiliyiz. Ali gitar çalıyor, ben de piyano ve mandolin. O yumuşacık, bazen işveli, yeri gelince nazlı, bazen de hüzünlü La sesini seviyorum. Aşkımıza uygun ve hoş bir ses bu La. Hem neşeli hem de hüzünlü. Hüzün sözcüğünün anlamını biliyor muyum o zaman? Belki. Ama daha çok hüzün derken ağzımdan çıkan sesi seviyorum. Hüzün. Hüzünlü bir aşk olsun bizimki. Filmlerdeki gibi. Ağaçların gövdesi henüz iki elimi bir araya getirince sarabileceğim kadar ince. O körpe bedenlerde derin yarıkları açmaya kıyamıyoruz da küçük bir çakıyla belli belirsiz yazı veriyoruz. La. Ali'yi ne kadar çok sevdiğimi bir Gül ablama söylüyorum, bir de günlüğüme yazıyorum. Babam o yıllarda Ankara'da Etimesgut'ta görevli. Ara sıra geliyor eve. Annem zaten hep canla meşgul. Benimle ilgilenmemesi hoşuma bile gidiyor aslında. Ne zaman yüz yüze gelse kavga ediyoruz. Otorite ve disiplin hastası bu kadın. Kurulmuş bebekler gibi beni her gördüğünde yasak diye bağırıyor. Bunu da yazıyorum günlüğe. Bir de şeyi. Ali ile okulu kırıp Bomonti'ye gittik. Orada denizi, Fenerbahçe'yi ve eski İstanbul'u seyrederken Ali bir ara elini omzuma atınca parmakları mememe değer gibi oldu. Yani tam olarak değmedi ama olsun. Nasılsa biz en kısa sürede Ali ile evleneceğiz. Liseyi bitirmem şart mı acaba? Bu yıl ortaokuldan mezun olacağım. Diplomamı alır almaz hemen Ali ile evlensem olmaz mı? Annem günlüğü bulup okuyunca kıyamet kopuyor evde. Ar damarı çatlamış bu kızın diye avaz avaz bağırıyor. O cüzdanın içinde aklıma takılıyor. Bu ar damarı nerede acaba? Biz okulda böyle bir şey öğrenmedik. Neyse, sonra Gül ablama sorarım. Ali meselesi büyüyor da büyüyor. Aşkın bu kadar vahim ve yasak bir şey olduğunu bilmezdim. Ne yaptınız? Söyle ne yaptınız diye bağırıyor annem. Ne yapmamalıydık bilmiyorum ki. Annem inanmıyor bana. Bir sabah alıp hastaneye götürüyor. Doktor tanıdıkmış. Bekaret kontrolüm kayıtlara geçmiyor. 13 yaşımda donumu indirip tanımadığım bir adama bacaklarımı ayırıyorum. Eğilip uzun uzun inceliyor. Bu kadar dikkatle neye bakıyor anlamıyorum ama utanıyorum. Çok utanıyorum. Ne yaptın anne? Sen bana ne yaptın? Annemden nefret ediyorum. Annem, o yalnızca okulda değil, evde de bir baş öğretmendi. Üstelik sadece öğretmen de değil, aşırı disiplin merakı halinden, tavrından, yüzünden hiç eksik etmediği ciddiyetiyle babamdan daha çok askerdi. Askerlerin apoletlerini karıları taşır derler ya, işte annem bunun en canlı örneklerinden biriydi. O apoletleri eve girip kapıyı ardından kapayınca bile çıkarmaya kıyamazdı. Apoletlerini çıkarınca çıplak kalacaktı sanki. Çocukluğum boyunca onun karşısında her an cezaya kalkma korkusuyla bir açık vermekten çekinerek durdum ben. Baş belası bir öğrenci ya da yoldan çıkmış bir er oldum çoğu zaman. Ama annemin karşısında hiç çocuk olmadım. Sinan'ı tanıyıncaya dek çocukluğumu sakınmadığım tek kişi Gül ablamdır. 6 yaş var aramızda. Başka ablam yok ama ben ona sadece abla demem de Gül abla derim. Kuru kuru abla deyince bir şeyler eksik kalıyor. İçimde ona karşı biriktirdiğim duyguları anlatmaya yetmiyor gibi gelir bana. Küçükken annem kahvaltı sofralarını ekmek kızartır, herkes toparlanıp masaya oturuncaya dek soğumasınlar diye ekmekleri kalın bir beze sarardı. Mutfakta sırf bu iş için kullanılan büyükçe bir ekmek bezimiz vardı. Yeterince büyüktü ama bazen konuklarımız olduğunda kızarmış ekmeklerin sayısı artınca bez küçük gelir, hepsini örtmeye yetmez, ekmekler de çabucak soğurdu. Gül abla yüreğimdeki o sıcak ekmekleri saran kocaman bir örtü gibiydi. Ona sarılınca hep içimden ılık ılık bir şeyler akardı. Belki de bu yüzden Viyana'da ondan uzak kaldığım yıllarda Gül ablamı her düşündüğümde hep kızarmış ekmek kokusu değdi yüreğime. Her şeyi, okuma yazmayı, piyano çalmayı, dans etmeyi ondan öğrendim ben. Hastalandığımda bir tek ona naz yapabildim. Canım yiyecek bir şey çekse ondan istedim. İlk adımı o yaptı bana. İlk kez kanadığımda da ona koştum. O benim sadece ablam değildi. Çocukluğumun hırçın ve küskün odalarına anne sıcaklığını taşıyan tek kadındı. İlkokulu bitirdiğim yıldan, yani 10 yaşımdan itibaren annemin karşısında suçlu bir öğrenci gibi durmayı reddettim. Kavgalar, didişmeler de ondan sonra başladı. Gül ablam olgun, uysal, makul bir çocukmuş. Onun ardından annem için benim tepkilerimi kontrol etmek kolay olmadı. İtirazlarıma, asiliklerime boyun eğmek istemedi önceleri. Evin içindeki mutlak otoritesinin sınırlarını zorlamama öyle kolayca razı olmadı. O direndikçe ben de başkaldırının dozunu artırıp iyice biledim kendimi. Tek başına benimle başa çıkamayınca o yıllardaki çoğu baba gibi bu tür ilişkilerin hep biraz uzağında kalmayı seçen babamı da aldı yanına. İşte o zaman onların karşısında ikiye bir kalınca yıkıldım. Annemle didişmeye yıllardır alışıktım ama babam içinde bulunduğu emir komuta zincirinin gereklerini mükemmel bir şekilde yerine getirirken kuralları herkes tarafından bilinen bir oyunu başarıyla oynadığını düşünüyordum onun. O bunun bir oyun olduğunu farkındaydı. Ben de o çocuk aklımda onun bir oyun oynadığını biliyordum. Annemden farklı olarak babam akşam olup da evin kapıları kapanınca sahneden inerdi. Rütbesini çıkarır baba olurdu. Baş başa kaldığımızda yüzünün ifadesi bile değişirdi. Kara kaşlı, kara gözlü, uzun kirpiklerinin ardından çakmak çakmak bakan bir adamdı. İnsanların özellikle de askerlerin arasına karıştığında, yani sahnedeyken bakışlarındaki pırıltıyı hafif çatık kaşlarının kısık gözlerinin ardına saklardı. O zaman kaşları sanki yerinde iğreti durur, dimdik olurdu. Yalnız kaldığımızda yüzündeki ifade yumuşar, kaşları yerini bulur, rahatlar, gözlerinin içi gülerdi. Erzurum'da sobanın yanındaki koltuğuna oturmuş ama artık sen çok büyüdün diyerek beni kollarımdan tutup ayaklarının üzerinde sallarken ya da sobanın üstünde pişen kestaneleri ellerimiz yanmasın diye kendi elleriyle soyup bize yedirirken perdenin kapandığını, babamın sahneden indiğini bilirdim. Bizim İstanbul'da oturduğumuz, onun da Ankara'da çalıştığı sonraki yıllarda Kadıköy çarşısındaki Hacı Bekir şekercisine uğrayıp ablamla benim çok sevdiğimiz badem ezmelerini almadan gelmezdi eve. Kapıyı açıp da karşımda babamı görünce mis gibi bir badem kokusu vururdu yüzüme. O koku gerçekten elindeki kese kağıdından mı dağılırdı yoksa zihnimin bir yanılsaması mıydı bilmiyorum. Bildiğim elinde badem ezmeleriyle kapıdan giren o kapkara gözlerin içi her zaman gülen adam kıdemli albay Serbet Ekin değil benim babamdı. 13 yaşıma geldiğimde görünürde annemle didişmek için çok sebep vardı. Kısacık eteklerim, incecik aldığım kaşlarım, uzun saçlı erkek arkadaşlarım, belime taktığım kemerin fazla kalın, üzerime giydiğim bluzun askılarının fazla ince olması. Her gün attığım her adım evde bir tartışma konusu oluyordu. Aşırı ciddiyetinin, abartılı otoriterliğinin ardında mutsuz ve huzursuz bir kadındı annem. Kendisine bile açıklayamadığı, gerekçelendiremediği, sanki dokularının hücrelerinin ürettiği bir mutsuzluğu taşıyordu bedeninde. Evde onu seven ve sayan bir kocası, en kutsal meslek diye adlandırdığı, her zaman gurur duyarak yaptığı bir işi vardı. Mutsuz olması için gerçekten de bir sebep yok gibi görünüyordu. Kendisi de bunun farkında olduğu için, mutsuzluğunu gündelik yaşamın içinde hiç durmadan yarattığı problemlerin ardına saklamaya çalışırdı. Kendi yarattığı problemleri çözmeye çalışarak oyalanırdı aslında. O yıllardaki dik başlılığım, kendimi ifade etme gayretlerim, başıma buyrukluğumla tek başıma ben bile annemi oyalamak için yeterince malzeme üretiyordum ama bu da yetmiyordu ona. Problemlerinin diğerleri tarafından da ciddiye alınmasını isterdi. Babamı bu işe dahil etmesi ciddiye alındığını hissettiriyordu anneme. Babam oyuna önce küçük küçük uyarılarla katıldı. Bir albayın kızına bu yakışmaz. bir albayın kızı olunca içimde bastıramadığım bir öfke ve düş kırıklığıyla artık cebinde tatlı badem kokusuyla yüreğimin kapısını çalan babamı kaybettiğimi anladım. Annemle babam için bütün varlık sebebim bir albayla bir öğretmenin kızı olmaktan ibaretti. Gönlümden geçen, sevdiğim, hoşlandığım şeyler ne o albayın ne de öğretmenin kızına yakışıyordu. Ben olmakta direndikçe uyarıların ardından yasaklar geldi. Yasaklar isyanlara, isyanlar cezalara, cezalar odalara taşındı. Hadi şimdi doğru odana. Bu gece oradan çıkmayacaksın. Annemle babamın ceza mekanı olarak seçtikleri odamı kısa sürede onlardan uzak kalabileceğim bir sığınağa dönüştürdüm. Ve odamdan çıkmadığım o uzun akşamlarda babamı benden çaldığı için annemi hayat boyu affetmeyeceğimi düşündüm. İşte yine başardı. Bu kez de babamı yanına aldı. Ankara'dan gelip de günlüğü, fotoğrafları ve Ali meselesini duyunca babam da çılgına döndü. Bir daha Ali ile görüşmem yasak. Ali'nin ordu evine girmesi de yasak. Hep birlikte apar topar büyük çekmeceye kampa gidiyoruz. Ali'den kaçıyoruz aslında. Koca yazı orada geçireceğiz. O da ortalıktan kayboldu. Bir haber bile veremedim ki. Ağlıyorum. Her gece ağlıyorum. Gül ablam bile teselli edemiyor benim. İkinci büyük yenilgim. İkinci kez kendime ihanet ettim. Az kalsın Ali'ye de ihanet edecektim bu arada. Ama tuttum kendimi. Bu bir sürgün de olsa kampta günler çok güzel geçiyor. Nedense Ali'yi her gün biraz daha az düşünüyorum. Gül ablam bir çocuktan hoşlanıyor. Ben de uzaktan uzağa biriyle bakışıyorum ama şimdilik Ali'ye ayıp olur diye pek yaklaşmıyorum. Ne olursa olsun bu yıl başıma gelenleri unutmayacağım. Annemi de babamı da affetmeyeceğim. Yıllar geçti. Viyana'dan döndükten sonra Fenerbahçe ordu evine gittiğim günlerin birinde aklıma geldi, gidip o ağaçları buldum. Ağaçlar yaşlandıkça yıllar önce bizim küçücük bir çakıyla gövdelerinde bıraktığımız izler de derinleşip büyümüştü. O günkü aklımızla gencecik iki ağacın gövdesine attığımız birkaç küçük çentiğin yıllar içinde öyle büyüyüp derinleşeceğini, bu denli büyük bir iz bırakacağını hiç düşünmemiştik. Fenerbahçe burnunda yan yana duran o iki ağaç, yazık ki artık kaygısız çocuk günlerimi değil ama önümde uzanan yepyeni bir yaşamın ağırlığını, beni oradan oraya savuran ayrılıkların hüznünü ve yetip giden zamanın buruk tadını çağırdılar zihnime. Tek bir sesle, la, bir daha gidip o ağaçları görmedim ama yıllar önce onların gövdelerine kazıdığım, şimdi yüreğimde eski bir taş plak gibi sızlayarak dönüp duran o hüzünlü la sesini hala zaman zaman duyarım. Ya hayatın boyunca ruhuna attığın o küçücük çentikler, incecik darbeler, kendini bile kandırdığın sahtekarlıklar, büyük isyanların ardına sakladığın anlamlı terk edişler, ketumlukla örttüğün hesaplı aldatışlar. Onların da böyle yaşlandıkça büyüyüp derinleşeceğini, kocaman ihanetlere dönüşeceğini düşünmemiştin değil mi? Gel gör ki bu eksik, yarım kalmış romanda sana yalnızca ihanetler düştü. Yeri gelip gençliğinin, punduna getirip düş kırıklıklarının, olmadı çaresizliklerinin, acılarının arasına sıkıştırdığı ihanetler. Şimdi bunca yükü boş yere bir ölünün ardına saklamaya çalışma. Ruhun artık bıçak yaralarından geçilmiyor Lale. Al sana kenarı köşesi kesik bir fotoğraf daha. Can Viyana'dan döndüğümde havaalanında çekmişti. Kalabalıktık aslında. Bu fotoğrafı ben kestim. Babamın gözleri. Fark ettin mi? Hiçbir yere bakmıyor. Hiçbir şey söylemiyor ama ben biliyorum. Hala içten içe kırgın bana. Tuğ generaldi. Orduda parlak bir kariyeri vardı. Komünist bir işçi lideriyle evlenip yurt dışına kaçan kızı yüzünden yarım kaldı. Kızına bile sahip çıkamayan adama memleket teslim edilir mi? Onlar da etmediler. Bir süre sonra durumu fark edince babamı önce İstanbul'daki yönetim komutanlığındaki görevinden aldılar. Sonra da 1982 Ağustos'unda emekliye ayırdılar. Bu ihanetin öyküsü biraz geriye doğru gider ve ta Ali'ye kadar uzanır aslında. Babam Ankara'dayken oldu. Bekaret kontrolünden onun haberi yoktu. Ama Ali konusunda ortaya koyduğu tutumla ne olursa olsun her zaman annemin yanında yer alacağını göstermişti bana. Annemin hışmından, mutsuzluğundan, iktidar hırsından kaçıp saklanabileceğim Gül ablamın kucağından başka bir yer kalmamıştı. O da o yıl beni bırakıp üniversite okumaya Ankara'ya gidiyordu. İstanbul'da annem ve babamla baş başa kalmıştım. Hayat bir oyundu ve bu oyunda onların benim yanımda olmaya hiç niyetleri yoktu. Öyleyse ben de onların oynadığı oyunun bir parçası olmak zorunda değildim artık. Zaman içinde yavaş yavaş Albay Servet Bey'in kızı olduğum bütün mekanlardan uzak durmaya başladım. Önce derslerimin yoğunluğunu bahane ederek hafta sonları ailece gittiğimiz ordeye ve gazinolarından ayağımı çektim. Dini bayramlarda ağır bir hiyerarşi içinde geçen bayramlaşmalara da katılmadım. Bir tek Cumhuriyet bayramlarını kaçırmıyordum. Genç askerlerin coşkulu şiirler okuduğu, arkasından söylenen harp okulu marşıyla birlikte kadın erkek, çoluk çocuk herkesin gözyaşlarına boğulduğu Cumhuriyet bayramı törenlerini severdim. Aynı akşam Ordu gazinosunda düzenlenen ve subayların smokinleriyle, kadınların ise özel olarak o gün için diktirmiş tuvaletleriyle katıldığı Cumhuriyet balosunun heyecanı ise günler öncesinden içimi kaplardı. Büyük bir gurur ve keyifle katıldığım, içimdeki memleket sevgisini hiçbir yere sığdıramadığım özel günlerdi 29 Ekimler. Ülkemi seviyordum. Yabancı bir okulda, Batı kültürüyle yorularak ama az gelişmiş bir ülkenin çocukları olduğumuzun da farkında olarak büyüyordum. Moda'daki evimiz, ayrıcalıklı çocuklarla paylaştığım lise ortamı ve ordu evlerinin oluşturduğu üçgenin ötesinde dışarıda bambaşka bir yaşam olduğunu seziyordum. Başka bir dünyanın peşinde koşan insanlar olduğunun farkındaydım. Taksim'de onlarca kişinin ölümüne yol açan 1 Mayıs törenlerinin üzerinden henüz çok da uzun bir zaman geçmemişti. Babam o akşam televizyonda olayları izlerken, "Vahşet, bu iş çığırından çıkmaya başladı artık. Bunlar bu memlekete sahipsiz mi sanıyorlar?" diye söylenmeye başladığında, ben içten içe onların, o koca meydanı dolduran insanların kim olduklarını merak ediyordum. Belli ki babam, o gün o meydanı dolduranlardan da, meydanda yaşananlardan da memnun değildi. Öyleyse bütün bu olanlara karşı bu memlekete sahip çıkması gerekenler kimdi? Peki ama bu memleket kimindi? İnsanların özgürlük, demokrasi, eşitlik gibi talepleri vardı. Kulağa çok hoş gelen güzel şeylerdi bunlar. Bülent Ecevit bile bu düzen böyle gitmez diyordu. Bence de böyle gitmesi iyi olurdu ama gerisi tam bir muammaydı. Nasıl gitmeliydi bu düzen, ne yapmalıydı? Madem ki Atatürk bu ülkeyi bize, gençlere emanet etmişti, o halde oturup enine boyuna düşünmeli ve bu güzel vatanı kurtaracak bir yol bulmalıydık. Ülkemize sahip çıkmalıydık. Bildiklerimin çoğu kulaktan dolma, yarım yamalak haberlerden ibaretti. Ama aklımda binlerce soru vardı. İlkbaharlarda ortaya çıkan çiçek polenleri gibi zihnimin içinde dans edip duran, ele avuca gelmeyen sorular. Hangi birinin ardından gideceğimi, hangisini tutacağımı bilemeden büyük bir merakla bakınıp duruyordum etrafıma. O yıl rütbesi bir derece daha yükselip tuğgeneral olan babam, her zaman siyaset ordunun işi değil, bu evde siyaset konuşulmaz der, aklıma takılan ve kendimi alamayıp nadiren dile getirdiğim sorulara bildiği kalıpların dışına çıkmayan üstünkörü yanıtlar verirdi. Babamın baştan sağma yorumları yetmiyordu bana. Daha fazlasını, hayata dair sorduğum bütün soruların cevaplarını istiyordum. Bütün soruların cevaplarının olduğu bir yer vardı mutlaka şu koca dünyada. Lise son sınıftaydım. Beni o derneğe ilk kez 1978 sonunda Modo'da Bomonti'den tanıdığım üniversiteli bir arkadaşım götürdü. Hafta sonları seminerlerin, tartışmaların düzenlendiği, tiyatro koro çalışmalarının yapıldığı, yıllarca içinde bulunduğum üçgende ya yasak ya da yakışık almaz bulunan her şeyin özgürce dile getirilebildiği bir yerdi. Herkesin yeni yeni duymaya başladığım ve yüksek sesle telaffuz etmekten çok hoşlandığım özgürlük, adalet, eşitlik gibi, devrim gibi kelimelerle konuştuğu bir yerdi. Bir generalin ya da öğretmenin kızı olduğumu unutuyordum orada. Lale oluyordum. Bir generalin kolejci kızı olduğumu bilenler ise farklı tepkiler gösteriyorlardı. Kimileri için bana karşı biraz uzak ve temkinli olmaya gerektiren bir bilgiydi bu. Diğerleri ise tam tersine durumumu takdirle karşılıyorlardı. Onlar için ben sistemin mayasının tutmadığı sıra dışı bir insandım. Kuşkuyla yaklaşanları anlayışla karşılıyordum ama diğerlerinin tutumu gururumu okşuyor, hayatın içinde yeni kimlikler, yeni varlık sebepleri yaratıyordu bana. Son yıllarda annem ve babamla yaptığım kavgalarda attığı her adım, yaptığı her hareket yanlış bulunan bir kız olmaktan yorulmuştum. Ordunun kundaktaki bebeğe bile babasının pırpırlarını takan düzeninden sıkılmıştım. Her şeyden sıkılmıştım aslına bakarsan. Ordu evi gazinolarında paşalar için zeminden bir basamak yukarıdaki platformun üzerine kurulu, boyu posu üzerindeki örtüsü, sandalyelerinin formu, tabak çanağı ile diğerlerinden ayrılan masalarında hep aynı müziği dinleyerek haftanın aynı günlerinde aynı insanlarla her an her şeyi eleştirmeye hazır Annemle babamın bakışları pür dikkat üzerindeyken dans etmekten, evde annemin, okulda baş mavinin etek boyumu cetvelle ölçen, saçımın örgüsünün boğumlarını sayan pasif şiddetinden, yaşama, politikaya, felsefeye ve kendime dair bütün kaygılarımın cevapsız sorular halinde boşlukta asılıp kalmasından sıkılmıştım. Yasakların hiç değilse bir anlam taşıdığı, sorularımın cevaplarını bulduğu başka sofralar, başka dünyalar arıyordum kendime. Rütbesiz, protokolsüz, kuralsız. Daha fazlasını sınıfsız, imtiyazsız yaşamlara kavuşan yollar da olduğunu öğreniyordum. Bu aralarına yeni karıştığım insanlardan ve öğrendiğim her şeyden büyük bir heyecan duyuyordum. Bir de tiyatroyu seviyordum o yıllarda. Çocuklarla bir oyun hazırlıyorduk. Hayatımdan çok memnundum. Yerimi bulduğumu düşünüyordum artık. Her şeyden çok onaylanmaya, doğrulanmaya ihtiyacım vardı ve yeni edindiğim bu çevrenin içinde hayatın doğru bir yerinde durduğumu hissediyordum. Kendime güvenimi, cesaretimi artırıyordu bu durum. O cesaretle fırsat buldukça dernekteki bütün tartışmalara katılıyor, eve gizlice getirdiğim kitapları soluksuz okuyordum. Hiç sabrım yoktu. Her şeyi bir çırpıda öğrenmek istiyordum. Bütün soruların cevaplarını. Peki Goş kimdir? Dernekteyiz, kalabalık. Az sonra bir eğitim çalışması başlayacak. Slide makinesinin başındasın, sunuşu sen yapacaksın. Pardon, sunuş şimdilerin lafı, seminer çalışması diyorduk o yıllarda. Arka arkaya dizilmiş, derme çatma banklardan oluşan toplantı odasına doluşmuşuz. Her gelen kendine bir yer bulup yerleşiyor. Üniversiteliler, liseliler. Derken salon kararıyor ve sen slide görüntüleri eşliğinde Dünya ve Türkiye Sosyalist Hareketi'ni anlatıyorsun bize. Başlangıç düzeyindekiler için hazırlanmış bir eğitim bu. Toplumların sınıfsal yapısı, sınıflar arasındaki uzlaşmaz çelişkiler, kaçınılmaz devrim ve sosyalizm. Bu uğurda dünyanın her yerinde verilmekte olan mücadele. Yalnız değiliz. Küba, Kamboçya, Vietnam, Ho Chi Minh ve Şili de aynı. Marksizm, Leninizm ne demek? Peki, gençlik ne yapmalı? İşçi sınıfı öncülüğünde mücadele nasıl verilir? Goşizm ve Maoizm. Seminer bitip de ışıklar yeniden yanınca sorulara geçiliyor. Hepimiz her şeyi bir solukta öğrenmek derdindeyiz. Soruların ardı arkası gelmiyor. Sen dilin döndüğünce bildiklerini anlatıyorsun bize. Babanın bir komünist olduğunu, bildiğin her şeyi sana küçük yaşlardan itibaren onun öğrettiğini duymuştum. 18 yıllık yaşamımda babamdan, yasaklardan, kurallardan, yakışık almaz diye biten uyarılardan başka hiçbir şey öğrenmediğimi düşünüyorum. Her fırsatta can kulağıyla dinliyorum, gıpta ediyorum sana. Soruların hızı biraz yavaşlayınca elimi kaldırıp soruyorum. Peki Goş kimdir? Salonda bir sessizlik oluyor önce. Herkes bana bakıyor. Sen soruyu anlayamadım gibisinden bir şeyler söylüyorsun. Ben sorduğum sorudan biraz kuşkulanmaya başlamışım ama yine de açıklıyorum. Yani Goşizm diyoruz ya, Marksizm, Leninizm, Maoizm gibi. Goş diye bir adam yok mu? Bir iki denetimsiz kahkaha patlıyor salonda. Hızla yayılıyor, herkes bana bakıp gülmeye başlıyor. Büyük bir pot kırdığımı nihayet anlıyorum. Ne çare, artık çok geç. Yer yarılsa da içine girsem, kaşlarımı çatmış, gülmekten iki büklüm kırılan salonu süzüyorum. Utandım, çok utandım ama gururu ve ciddiyeti elden bırakmamaya çalışıyorum. Böyle durumlarda Erzurumlular, yanımı yere vermiyorum derlerdi, ben de tam öyle duruyorum dışarıdan. İçimi sorarsan, dokunsan ağlayacağım. Oradan hemen çıkıp gitmek geçiyor aklımdan ama içerisi o kadar dolu ki onu da yapamam. Sen tam zamanında yetişiyorsun imdadıma. Hiç gülmeden, oturduğun yerde masaya vurarak herkesi susturup büyük bir ciddiyetle konuşmaya başlıyorsun. Niye gülüyorsunuz arkadaşlar? Lale bu salondaki en genç arkadaşlarımızdan biri. Bazı şeyleri bilmemesi normal. Kaldı ki bu seminerlerin amacı da bildiğimiz şeyleri birbirimizle paylaşmak. Aklımızdaki soruları burada sormazsak nerede soracağız? Ayağa kalkıp duvara asılı kara tahtanın yanına gidiyor ve Gauche yazıyorsun. Şimdi soruya gelirsek, Goş diye bir adam yok Lale. Goş, Fransızca'da böyle yazılır ve sol demektir. Goşist de solcu. Fransızca bilmeyen birinin bunu da bilmemesi son derece normal. Uluslararası Sosyalist Literatür, Goşizm terimini devrimci süreçte işçi sınıfı öncülüğünü kabul etmeyen aşırı sol hareketleri tarif etmek için kullanır. Niye gülüyorsunuz arkadaşlar? O gün böyle söylemiştin ama sonra en çok sen hatırlayıp sen güldün bu olaya. Sinan'ı yeni tanıdığım günlerde ne çok yalvarmıştım. Ne olur ona anlatma diye. Ama bana karşı hepiniz bir oldunuz. Herkes de yetmedi. Çocuklarınıza bile anlattınız sonraki yıllarda. Bayılırdım bu öyküyü anlatmaya. İnsanlar kahkahalarla gülmeye başladığında da birden ciddileşir. Aynen o ilk günde olduğu gibi itiraz ederdin. Niye gülüyorsunuz arkadaşlar? Bir de beni yeni birilerine tanıştırırken lafa, hani sana anlatmıştım ya, peki Goş diye bir adam yok mu diye soran, işte bu Lale, o Lale diye başlamayı severdin. Unutmayacağız, unutturmayacağız derdin hep. Nesilden nesile dillenecek, biz bu hikayeyi torunlarımıza bile anlatırız artık. O olaydan sonra dernekte önce seninle yakın arkadaş oldum. Bir akşamüstü tam kapıdan çıkarken yanıma geldin. Bir yere gitme, az sonra çok seveceğini bildiğim biriyle tanıştıracağım seni dedin. Sedef'i de ilk kez o gün tanıdım. Haklıydın, çok çabuk kaynaştık Sedef'le. Kısa bir süre sonra da kalabalığın içinde ayrılmaz bir üçlü olduk. Yıllar önce kontrollü bir kızsın, seni çözmek zor demiştin bana. Duygularını açıkça ifade ediyor gibi görünüyorsun ama aslında yalnızca istediğin kadar ele veriyorsun kendini. Kalamış'ta sahilde şarap içiyorduk o gece. Sedef, sen ve ben. O sıcak yaz akşamında şarap çarçabuk başımı döndürmüştü. Her birimizin elinde 35'lik bir şişe kumsalda kızıla çalan kocaman mehtabın altında oturuyorduk. Yalnızca şarap değildi. Aynı zamanda o büyüleyici mehtaptı başımı döndüren. Bir de kavgadan, sosyalizmden, dünyanın değişeceğine dair düşlerimizden söz ederken, nasıl olduysa yerinde duramayan bir yıldız gibi gökyüzünden kayıp sohbetimizin tam ortasına yerleşen aşk. Sinan'a paldır küldür aşık olduğum günlerde, aşkımı Sedef'ten de senden de saklamıyordum, dile getirmekten çekinmiyordum. Yine de şarabı fazla kaçırıp saçmalarım diye korkuyordum. Kontrollü bir kızsın derken haklıydın. Üstelik kendime güvenmiyordum da, içkiye alışık değildim. Her yudumda yüzümü gözümü buruşturarak içiyordum şarabı. Sedef'le sen gülüyordunuz halime. Sinan'ın ağzını aramıştın o günlerde. Lale daha çocuk, bu iş olmaz demişti. Sen bunu aklıyla söylediğini, duygularının böyle olmadığını, gözlerinden her şeyin anlaşıldığını söylüyordun. O yakıştıramıyor bu aşkı kendisine demiştin. Oysa Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Bunu ona sen söyleyeceksin. Çok küçük yaşlarda babanın kütüphanesindeki yasaklı kitaplarından okumuştun. Nazım'ın çoğu şiirini ezbere bilirdin. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Sedef'e sımsıkı sarıldın ve yavaş yavaş dizeleri okumaya başladın. Sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Şiiri bittiğinde yüzümüzü denize, mehtaba vermiştik. Bir süre öylece sessizliği bozmadan kaldık. Sonra sen birden ayağa fırladın. Şuna bakın şuna, şunun haline bakın. İyice büyüyüp denizin tam üzerine inen mehtabı gösteriyordun. Gecenin karanlığında turuncu bir ışık topu gibiydi. Aya değil de gün doğumlarında bir anda ortaya çıkan güneşe benzer bir hali vardı o gece. İnsanın aklını çelen, çılgınca, delice işler yapmaya çağıran bir şeyler vardı havada. Bir anda üzerindeki gömleği sıyırıp hızla denize doğru koşmaya başladın. İlk şaşkınlığımız geçer geçmez ardından telaşla bağırdık. Dur, nereye gidiyorsun? Sen arkana bile bakmadan koşuyordun. Ayı tutmam lazım. Baksanıza, yoksa denize düşecek. Bağırıp çağırmamız fayda etmedi. Koşup kendini sulara bıraktın. Mehtaba doğru çılgınlar gibi yüzüyordun. Sedef arkandan umutsuzca sesleniyordu. Sarhoşsun sen. Bu deniz çok pis. Çabuk buraya gel. Bir süre yüzdükten sonra dönüp bize el salladın. Hadi siz de gelin. Tek başıma tutamıyorum. Bak şimdi denize düşecek. Yoksa sonra çok üzülürsünüz. Bir süre direndikten sonra ısrarlarına daha fazla dayanamadık. Önce ben kalktım, ardımdan Sedef. Kendimizi denize attık, pisliğine falan aldırmadan uzun uzun yüzdük. Suyun içinde becerebildiğimiz kadar yukarı sıçrayıp mehtaba dokunmaya çalıştık. Sonunda yorgun argın kıyıya çıkmış, kumsalda yatarken sen nefes nefese şöyle demiştin. Bakın kızlar, bu gece büyük bir iş başardık. Mehtabı denize düşmekten kurtardık. İçimde sevip de sevildiğinden bir türlü emin olamayan insanların o derin hüznüyle başımı dolunaya vermiş düşünürken, olduğun yerde doğrulup gözlerin parlayarak bana bakmıştın. Şimdi sıra Lale'yi kurtarmakta. Aklıma şahane bir fikir geldi. Sinan tarafından reddedildikten sonra sebepsiz yere sendikaya gidip gelmekte tereddüt ediyordum. Ama o mekandan elimi ayağımı çekersem Sinan'a ulaşma şansımı da tümüyle kaybedecektim. Sen o gece bir süre sonra Güney'le birlikte işçilere vereceğiniz fotoğraf kurslarından söz etmiştin bana. Beni de kursa kaydedecek, sonra da çekimlerde sana yardımcı olduğumu söyleyerek sendikaya girip çıkmama yeni bahaneler yaratacaktın. Mükemmel bir çözümdü bu. Keyfim yerine gelmişti yeniden. İçim kıpır kıpırdı. Biraz şaraptan ama daha çok sevinçten başım dönüyordu. Benden bu kadar, dedin keyifle yeniden kuma yatarken. Gerisi sana kalmış. Sonrasında günlerce, haftalarca uğraştım. Sinan'ın etrafında olmak, onun dikkatini, ilgisini çekmek, sevgisini kazanmak için çaresizce didindim. Her fırsatta yanına gidiyor, kitap istemek, çektiğim fotoğrafları göstermek, okuduğum dergilerden aklıma takılan soruları sormak gibi bin türlü bahaneyle onunla bir sohbet başlatıyordum. Bana karşı her zaman güler yüzlü ve anlayışlı davranıyordu. Ama duygusal olarak kapıları kapalıydı. Açıkça belli ediyordu bunu. Ona duygularımı açmak için attığım her çabayı boşa çıkarıyordu. Bütün sorularıma bakıp usanmadan cevap vermesine rağmen sohbetin ortasında cesaretimi toplayıp 18 yaşın olanca beceriksizliği ve toyluğuyla "Ben dün gece hiç uyumadım." diye konuya girmeye çalıştığımda hemen bir şeylerle meşgul olmaya başlıyor, beni duymazlıktan geliyordu. Aklımda binlerce kuşku ve kaygıyla kalakalıyordum olduğum yerde. Belki de sen yanılıyordun. Sinan sadece bu aşkı değil ama beni de kendisine yakıştıramıyordu belki. Evet, seni çok sevdiği, sana değer verdiği belliydi. Bana da sadece senin arkadaşın olduğum için iyi davranıyor olabilirdi. Bu arada en kötüsü, gönlünde başka biri de olabilirdi. Sen başka biri yok, uyumak için eve bile zor gidiyor diyordun ama. Her geçen gün biraz daha umutsuzluğa, çaresizliğe kapılıyordum. Bir gün neşeyle Sinan diyerek odasına girdiğimde gülümseyerek başını kaldırıp uzun uzun yüzüme bakmıştı. Çok güzel bakmıştı. İlk kez o zaman belki bir kapı aralayabilirim diye biraz umutlanmıştım. Soluğumu tutarak sordum. Bir şey mi oldu? Neden bana öyle bakıyorsun? Gülüşü birden kayboldu yüzünde. Lale, istersen sen bana Sinan abi de. Hiç beklemediğim bir andı. Yüzüme bir tokat atsaydı ancak o kadar şaşırırdım. Yüzümün alev alev yandığını hissediyordum. Sesimi ben bile tanıyamadım. Neden? Beni kırdığını anlamıştı galiba. Yüzündeki gülüşü yeniden büyüttü. Ben senden çok büyüğüm de ondan. Aramızda çok yaş farkı var. 24. ayrımın sonu, sayfa 281.